Ayrım 5, Sarayın Bozkurtları, Sabahattin Önkibar, sayfa 76. Büyük Mütefekkir Gökalp. Tam bu noktada ümmet kültüründen milli kültüre geçişi teklif edip Atatürk'ü derinden etkileyen sosyolog ve mütefekkir Ziya Gökalp'e mini bir parantez açalım. Gökalp'in milliyetçiliği etnik temelli değil, kültürel bir ulusçuluktur. Gökalp'in medeniyet-Hars ayrımı ise onun en dikkat çekici görüşlerinden biridir. Hars yani kültür, ona göre milli, medeniyet yani uygarlık ise evrenseldir. Uygarlığın kültürden sonra ve onun eseri olduğunu savunan Gökalp, Türkçülüğün esaslarında kültürü oluşturan unsurları 8 bölümde incelemiştir. Bunlar dilde, estetikte, ahlakta, hukukta, dinde, ekonomide, siyasette ve felsefede Türkçülüktür. Türk milliyetçiliği tarihini başlıklarla hatırlatırken Türk ocağı görmezden gelinemez. Türk Ocakları Tarihi. 1912'de kurulan Türk Ocağı, Cumhuriyet'le beraber milli devletin inşasına önemli görevler ifa etti. Harf inkılabı sürecinde yurt satında seferber oldu. 1930'ların başında bütün ülkede 260 şubesi ve 30 bini aşkın mensubu vardır ki bunun tamamına yakınını o dönemin eğitimli kesimidir. Atatürk'ün cebri kültürel değişim sürecinde en önemli araçlardan biri olarak gördüğü Türk Ocakları, Anadolu seyahatleri esnasında ziyaret ettiği ilk kurumdu. Ne var ki bu kurum 1931'de kapatılarak CHP'nin emrine verildi. Kapatılma nedeni ise Türk Ocakları'nın orta vadede muhalif bir partiye dönüşmesinden endişe edilmesiydi. MTTB ve İsmail Kahraman. 1965'e kadar solun kontrolünde olan MTTB, bu tarihte yapılan kongreyle yönetim milliyetçi ekibe geçti ve Rasim Cinisli başkan oldu. 1967'de ise Alparslan Türkeş'in partisi CKMP'nin İstanbul İl Başkanı olan Rüştü Kahraman, İsmail Kahraman'ın ağabeyi ve Turhan Koçal'ın, Yaşar Okuyan'ın dayısı, Türkeş'e ricalarıyla bugün TBMM Başkanı olan İsmail Kahraman'ın desteklenmesi kararı alındı. Türkeş, Nevzat Köseoğlu, Rasim Cinisli, Mehmet Kocabaş, Mehmet Pehlivanlı, Ali Karcı ve Atilla Özer gibi teşkilatın önemli isimlerini seferber ederek İsmail Kahraman'ı 1967'de MTTB başkanlığına seçtirdi. O dönem sağ bölünmemişti, yani milliyetçisi muhafazakarı bir aradaydı. Ne zaman Necmettin Erbakan sahneye çıktı, din yani İslam ideoloji oldu. Türkeş'ten Erbakan emri. Yükselişte hoca olan Profesör Necmettin Erbakan, Odalar Birliği Genel Sekreteri olmak istedi ve bunun için Alparslan Türkeş'ten destek talep etti. Türkeş milliyetçi bir ekip kurarak Erbakan'ın yanına verdi. Erbakan bu ekiple bütün Türkiye'yi dolaşıp TOBB Genel Sekreterliği için kampanya yaptı. Erbakan'ın korumaları da ülkücülerdi. O yıllarda Genç Ülkücüler Birliği Başkanı olan Salih Dilek, Erbakan'a zarar gelmesin diye gece kapısında nöbetler tutmuştu ki bunu kendisinden dinlemiştim. Ne var ki bu şekilde TOBB Genel Sekreteri olan Erbakan'ı dönemin Başbakanı Süleyman Demirel görevden aldı ve polis zoruyla binadan attırdı. Öyleyken 1969'da Erbakan MHP'den aday olur diye beklenirken o Adalet Partisi'nden milletvekili aday oldu. Lakin Demirel onu yine veto etti. Erbakan bunun üzerine Konya'dan bağımsız aday olup seçildi ve Milli Nizam Partisi'ni kurdu. Milli Türk Talebe Birliği de Ülkü Ocakları'nın kurulmasıyla İslamcıların eline geçti. Büyük Türkçü, kamuoyu tarafından bilinen 1944'teki ırkçılık-Turancılık davası, dönemin Başbakanı Şükrü Saracoğlu ile Sabahattin Ali'nin Türkçü Hüseyin Nihal Atsız'a açtığı davalardır. Bu davalar sürecinde milliyetçi Türkçü gençler Ankara'da yürümüş ve 165'i tutuklanmıştır ki onların arasında Üsteğmen Alparslan Türkeş de vardır. O davada yargılananlar arasında atsız ve Türkeş'e ilaveten Hasan Ferit Cansever, Fethi Tevetoğlu, Nurullah Barıman, Zeki Özgür Sofuoğlu, Fazıl Hisarcıklı, Hüseyin Namık Orkun, Necdet Sançar, Saim Bayrak, İsmet Rasin Tümtürk, Cihat Savaşver, Muzaffer Eriş, Fehiman Altan, Yusuf Kadıgil, Cebbar Şener, Zeki Velidi Togan, Orhan Şaik Gökyay, Hikmet Tanyu, Reha Oğuz Türkkan, Hamza Sadi Özbek, Cemal Oğuz Öcal, Sait Bilgiç gibi isimler de vardı. Nihal Atsız ve Bozkurtlar. Atatürk sonrası Türk milliyetçiliğinin iki önemli ismi olan Nihal Atsız ve Alparslan Türkeş'in yollarının kesiştiği bu yargılama yeni bir sürece öncülük etti. Hüseyin Nihal Atsız, Turancı Türkçülüğün ideologlarından biri ve mücadele adamıydı ki hapse girip bedel ödemiştir. Sadece komünizme değil İslamcılığa muhalefeti de biliniyor. Nihal Atsız belki bir Ziya Gökalp gibi sosyal bilimci değildir. Ama duygu ve eylem adamı özelliğiyle Türkçülük davasına önemli katkıları olmuştur. Atsız'ın Bozkurtların Ölümü ve Bozkurtlar Diriliyor isimli romanları bilhassa genç kuşaklar üzerinde etkiler uyandırmış ve milli bir neslin tezahürüne katkı sağlamıştır. Ümmetçilere göre Nihal Atsız Müslüman değil, şamanistti. Ancak şamanizm din değildir. Zira ne peygamberi ne de değişmeyen kuralları vardır. Şamanizm sadece bir kabilenin yaşam biçimidir. İlaveten Atsız dincilere karşı olmasına rağmen Allah'a inanırdı. Nihal Atsız Türkçülüğünün 1960 sonrası siyasi sonuçları oldu. Atsız'ın Demokrat Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Millet Partisi'nde sevenleri vardı. Lakin kuşkusuz ona fikren en yakın olan, sonradan adı MHP olarak değişen Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'ydi. Ne var ki Atsız'ın CKMP ile ilişkisi ya da bağı, ideolojik anlamda 1969'da yapılan Adana Kongresi'nde sona erdi. Ülkücü Harekette Bölünme. Türkçü Ülkücü Hareket'teki ilk ayrışma olan 8 Şubat 1969 Adana Kongresi'nde Alparslan Türkeş, Türkçülüğü İslam'la harmanlama projesini yürürlüğe koymuştu. Tanrı Dağı ifadesinin yanına Hira Dağı ilave edilip, kanımız aksa da zafer İslam'ın sloganına zemin hazırlandı. Türk İslam ülküsü olarak revize edilen yeni Türk milliyetçiliği hareketinin inanç kulvarına girmesinde Sovyetlere karşı yeşil kuşak ya da hat inşa etmek isteyen NATO'nun katkısı olmuştu. İşte bu yeni süreçle beraber MHP'de Türkçü-İslamcı kavgası uç verdi ve Nihal Atsız Alparslan Türkeş'e açıktan tavır aldı. Adana Kongresi'nin hemen ertesi günü Nihal Atsız gazetecilere şu açıklamayı yaptı. MHP'de Allah Tanrı'yı kovdu. Adana Kongresi'nde Bozkurt yerine üç hilal benimsendi. Keza Bozkurtlar ülkücülere dönüştürüldü, Türkçü yerine milliyetçi sıfatına geçildi. Türkçüler Derneği lağvedildi, Milliyetçiler Derneği kuruldu, sadece başbuğa dokunulmadı. Türkeş bunadı. Bu arada Alparslan Türkeş Kabe'ye gidip hacı oldu. Bu şekilde MHP artık kendine yeni bir yol çizmişti ve bunun adı Türk İslam ülküsüydü. MHP'nin bu yeni kulvara girmesinde dönemin MİT Müsteşarı Fuat Doğu, dönemin SİHA Ön Asya ve Orta Doğu Bölge Direktörü Ruzi Nazar ve MİT mensubu Enver Altaylı gibi isimlerin etkisi söz konusuydu. Adana Kongresi'ndeki ayrışma sonrasında Niyazi Adıgüzel ve Nihat Çetinkaya gibi Türkçü isimler İstanbul'da Şamanistler Derneği'ni kurdu. Bunun üzerine pek çok Türkçü Türkeş tarafından hain ilan edilip ülkücü camiadan kovuldu. Ki bugün MHP Genel Başkan Yardımcısı olan Celal Adan onlardan biriydi. Nihal Atsız bu yeni süreçte Türkeş'in bunadığını söyleyip aleyhinde konuşmaya ve yazmaya başladı. Peşi sıra Türkçü Ali Balseven, yine ülkücü olan Mustafa Barsan tarafından Ankara'da öldürüldü ve kavga kızıştı. Türkeş ülkücü mü öldürttü? Nihal Atsız o süreçte Ali Balseven'i Türkeş öldürttü gibi suçlamalar yaptı. Bütün bu gelişmeler Türkeş ile Nihal Atsız'ın ilişkisini kopardı. Öyle ki Türkeş 11 Aralık 1975'te vefat eden Nihal Atsız'ın cenazesine katılmadı. Ve yeşil kuşak ile ülkücüler. Milliyetçi gençliğin 1970 sonrasında Türkçülükten ziyade İslam'la harmanlanmaya çalışılmasında hem iç hem dış dinamiklerin etkisi oldu. Dış etki bağlamında NATO ve dolayısıyla ABD'nin SSCB'yi çevrelemek için uygulamaya koyduğu Yeşil Kuşak Projesi, ülkücü hareketin fikri zemininin oluşmasına katkı yaptı. Nitekim 1968 kuşağı ülkücü gençlik önderlerinden Türkçü Nihat Çetinkaya'nın Türkeş'e sorduğu İslam'la harmanlanmış yeni fikri istikame sorusuna Türkeş şu karşılığı vermişti.
Mecburduk. Size açıklayamayacağım, anlatamayacağım şeyler var. Dış dengeler için bu yeni istikamet zorunluluktu.
Bu beyanlar aslında açık bir itiraftı ve MIT artı CIA ile olan ilişkiler ima ediliyordu. Türkçülüğün İslam'la harmanlanmasına sebep olan bir başka gelişme, Profesör Necmettin Erbakan önderliğinde başlayan İslamcılık hareketiydi. Turancılık davası. Türkeş, İslam'ın ve inancın Türklüğü ya da millet aidiyetini yeneceğini düşünerek önlem aldı. Zira Allah'la hiçbir fikrin yarışamayacağını biliyordu. Ayrıca Türkeş inançlıydı ve bu harmanlamayı zararlı bulmadı. 1944'te Üsteğmen rütbesindeyken Nihal Atsız'la birlikte ırkçılık Turancılık davasından yargılandı ve 9 ay 10 gün Tophane Askeri Hapishanesinde kaldı. 1945 yılında askeri Yargıtay kararıyla tahliye edildi ve 1947'de beraat etti. 1955'te Harp Akademisi'ni bitirdi. Daha sonra ABD'ye gönderildi. Amerikan Harp Akademisi'ni ve Piyade Okulu'nu bitirdi. 1955-1957 yılları arasında Washington'da NATO Daimi Komitesi'nde görev yaptı. 27 Mayıs 1960'tan kısa süre önce Elazığ'daki birliğinden Ankara'ya atandı ve Albay Talat Aydemir'in önerisiyle Milli Birlik Komitesi'ne alındı. Darbeyi planlayıp yürütecek olan 37 kişilik MBK içinde yer aldı. Adı darbe bildirisinin 27 Mayıs 1960 günü radyodan okunduktan sonra sıkça duyulmaya başlandı. 27 Mayıs sonrası Başbakanlık Müsteşarlığı yaptı, akabinde görüş ayrılıkları nedeniyle Orgeneral Cemal Gürsel MBK'yı feshetti ve aralarında Alparslan Türkeş'in de içinde bulunduğu 14'ler Cemal Madanoğlu'nun inisiyatifiyle emekli edilip sürgüne gönderildiler. Türkeş politikada. Sürgünden 25 ay kadar sonra yurda döndü. 1963'te darbe hazırlığı yapan Talat Aydemir Fethi Gürcan ikilisiyle temas kurdu. Ancak Talat Aydemir'le anlaşamadı. Bunun üzerine darbeyi hükümete haber verdi. Kendisi de darbe girişimi nedeniyle yargılandı. Ancak darbeyi hükümete duyurduğu için beraat etti. 1965'te Cumhuriyetçi Köylü Millet Partisi'nin başkanı oldu ki ilk hedefi Adalet Partisi'nin genel başkanlığıydı. 1966 yılında Cumhurbaşkanlığına aday oldu ve Cevdet Sunay karşısında 11 oy alarak seçimi kaybetti. 1969 ve 1973 yıllarında Adana Milletvekili olarak parlamentoya seçildi. 1975'ten sonra Milliyetçi Cephe adı verilen koalisyon hükümetlerinde başbakan yardımcısıydı. 12 Eylül darbesinden sonra 9 Nisan 1985'e kadar 4,5 yıl tutuklu kaldığı davadan beraat etti. Eşi ve çocukları. 1987'de siyaset yasağının kalkmasıyla birlikte Milliyetçi Çalışma Partisi'ne yani MÇP'ye girdi ve aynı yıl kongrede genel başkanlığa seçildi. 1991 yılında RP-İDP ittifakıyla Yozgat Milletvekili olarak yeniden parlamentoya girdi. 1995 genel seçimlerinde parlamento dışında kaldı. İlk evliliği 1940 yılında Muzaffer Hanım'laydı. Muzaffer Türkeş 1974 yılında vefat etti. Çocukları Ayzit, Umay, Selcan, Seven Bige, Tuğrul. Türkeş'in ikinci evliliği ise 1976 yılında Semal Hanım'laydı. Çocukları Ay Yüce, Ahmet Kutalmış, Alparslan Türkeş 4 Nisan 1997'de geçirdiği kalp krizi sonucu Ankara'da yaşama veda etti. Kabri Ankara Beştepe'de. Türkeş'in yazdığı kitaplar: Milli Doktrin 9 Işık, Ülkücülük, 12 Eylül Adaleti Savunma, 1944 milliyetçilik olayı, modern Türkiye, 27 Mayıs ve gerçekler, bunalımdan çıkış yolu, dış meselemiz, kahramanlık ruhu, temel görüşler, sistemler ve öğretiler, Türkiye'nin meseleleri, yeni ufuklara doğru, gönül seferberliğine. Türkeş muamma mı? Özet bir özgeçmişten sonra gelelim Alparslan Türkeş'le ilgili değerlendirmelere. Hayır, Alparslan Türkeş derin devletin adamı değildi. Zira öyle olsaydı 1944'teki Turancılık davası ile 12 Eylül darbesinde tutuklanmaz, tabutluklarda işkence görmez ve yıllarca hapis yatmazdı. Milliyetçi ve idealist bir kişiliğe sahip ki asker üniforması giyerken bile Türkçülüğün o dönem sembol ismi olan Nihal Atsız'la mektuplaşıyor. Ancak Alparslan Türkeş aynı zamanda çok hırslı ki bu özelliği siyasi serüveniyle ispatlı. 27 Mayıs ihtilalinden sonra Talat Aydemir'le yeni darbe teşebbüslerini araştırması ve Adalet Partisi'nin başına geçme hedefiyle sonrasındaki CKMP ile MHP serüveni ortada. Türkeş'in Özbek asıllı ünlü CIA ajanı Ruzi Nazar'la tanışması ABD'de gerçekleşti ve onları tanıştıran isim o dönem basın müşavirliği görevi sebebiyle ABD'de bulunan Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç'tır. Ruzi Nazar ile Altemur Kılıç. Ruzi Nazar pan-Türkist bir istihbaratçı ve Rusya'ya karşı Hitler saflarında çarpışmış bir isim. Bazı çevreler Türkeş'in Ruzi Nazar'la kurduğu bu ilişkiyi CIA adına çalışmak şeklinde açıklıyor. Bu konuyu müteaddit defalarca konuştuğum Atatürk'ün yoldaşı Kılıç Ali'nin oğlu Altemur Kılıç ağabey bana şunları söyledi. Onları tanıştıran bendim. Beraberliğimiz gurbet arkadaşlığı sınırındaydı. Hepimiz Türkçüydük ve iyi anlaşıyorduk. Ben Ruzi Bey ile merhum Türkeş arasındaki ilişkide arkadaşlığın ötesi bir durumdan hiç şüphelenmedim. Peşi sıra Türkeş'in ABD dönüşü sonrasında ihtilal, sürgün ve dönüşte siyaset. Alparslan Türkeş ile ilgili birinci hükmümüz ihtilalci ve pragmatik olmasıydı. İyi bir Türkçü ve milliyetçiydi ama metodu komitacılıktı. Talat Aydemir ile darbe. Siyasete girme nedeni gerek 27 Mayıs gerek Talat Aydemir hadiselerinde deşifre olması ve başka mecrası kalmamasıdır. Ancak zemin ve iklim bulduğu an darbecilik tutkusundan hiç vazgeçmedi. Orgeneral Namık Kemal Ersoy'un 1977'deki malum darbe teşebbüsünün içinde Türkeş'in de var olduğunu sonraları devletin tepesinde olan isimlerden dinledim. Türkeş'in önceliğinin iktidara erişmek yani pragmatist olduğuna dair bir başka örnek. Hürriyet gazetesinin eski patronu Erol Simavi, 27 Mayıs günlerinde başbakanlık müsteşarı olan Albay Türkeş'le buluştuklarında aralarında şöyle bir diyalogun geçtiği, gazeteci Emin Çölaşan'ın Simavi ile yaptığı röportajda mevcut.
Türkeş, Erol Bey siz mason musunuz?
Simavi, evet masonum.
Türkeş, ben bu masonluğu emin olun bilmiyorum, bana anlatır mısınız?
Simavi, masonluk dünya barışını savunmak için evrensel dayanışmadır, insanlığın kardeşliğini savunmaktır, din, dil, ırk ayrımı yapmamaktır.
Türkeş, eğer masonluk buysa beni de kaydedin.
Simavi, dur hele albayım, hemen kayıt o kadar kolay değil. Türkeş ve Yahudiler. Keza pragmatist Türkeş'in Yahudiler ve diğer azınlıkların önder isimleriyle iyi ilişkileri vardı. Musevi cemaatinin yanı sıra bağımsız Türk Ortodoks Patriği Selçuk Eren Erol ve kızı Sevgi Eren Erol Türkeş'e çok yakın isimlerdi. Hatta MHP binasında Sevgi Hanım'ın basın toplantıları yapacak kadar aralarında samimi bir bağ söz konusuydu. Yunanistan'ın güdümünde olan Bartolomeos'un Fener Patrikhanesi'ne karşı bağımsız bir patrikhane kuran Papa Eftim, Atatürk'e çok yakın olan sıkı bir Türk milliyetçisi ve Yunan düşmanıydı. İşte Türkeş Atatürk'ten gelen bu mirası Türkiye'nin çıkarları adına sahiplenmiş ve Eren Erol ailesini kucaklamıştı. Türkeş Türkçe ezan istedi. Ne var ki bu yiğit Eren Erol ailesi CIA'nın talebi üzerine F tipi şerefsiz çete tarafından hedef alındı ve büyük Türk milliyetçisi Sevgi Eren Erol son Ergenekon dalgasında hapse atılarak yıllarca Silivri'de tutuldu. Aynı Türk eşin Ermenistan'la ilişki kurulsun diye Paris'te temaslar yaptığı da biliniyor. Türk eş pragmatizmine bir başka örnek, tarih 17 Temmuz 1960. Cumhuriyet gazetesinin o dönem ünlü yazarı Cevat Fehmi Başkurt, Alparslan Türkeş'le röportaj yapar. Türkeş bu röportajda aynen şöyle der: "Türk camilerinde Türkçe ezan okunur, Arapça değil." Bu ifadelerin sahibi olan Türkeş, 1995 yılında ezan Türkçe okunmalı dediği için partisinin milletvekili adayı olan dönemin ünlü DGM savcısı Nusret Demirel'i adaylıktan hemen ihraç etmişti. Bütün bunların okuması Türkeş'in koşullara göre hareket ettiğidir. Peşin bir hükümle Türkeş'e siyah elemanı demek peşin hükümden öte bir anlam taşımaz. Türkeş NATO ve komando kampları. Ancak Türkeş'in SSCB'ye karşı geliştirilen Yeşil Kuşak projesi bağlamında NATO tarafından kullanıldığı da hakikattır. Tekrar yakın tarihe dönelim ve ünlü komando kampları konusunu sorgulayalım ki bu sorgulama bizi sadece kontr gerilla ve MIT'e değil aynı zamanda NATO, Pentagon ve Gladio'ya götürecek. 1960'lı yılların sonunda açılan komando kampları masum değil, emperyal bir projeydi. Yaz aylarında açılan ve 3 ay devam eden, güya eğitim, kültür ve spor amaçlı kurulan bu kampların birincisine 4500 ülkücü genç katıldı. Ankara'da açılan komando kampına Dündar Taşer, Atilla Özer ve Sadi Sobuncuoğlu, İzmir'de açılan komando kampına ise Rıfat Baykal başkanlık yaptı. Bu kamplara ilaveten Ayvalık'ta, İstanbul'da, Adana'da, Trabzon'da, Karabük'te, Beyşehir'de, Mersin'de, Denizli ve Kırıkkale'de olmak üzere toplam 34 yerde daha komando kampları açıldı. Mayıs ayı sonrası organize edilen bu kamplara katılımcı sayısı bir ara 7000'e yaklaştı. Bu kamplar gizli değildi ve haberleri basında yayınlanıyordu. Kamplardaki ilginçlik ders veren öğretmenlerin subay kökenli olmalarıydı. Bu öğretmenler sadece judo ve yakın dövüşü öğretmiyor, aynı zamanda komünizme karşı bir beyin yıkama faaliyeti yapıyor ve dokuz ışığı ezberletiyordu. Dokuz ışık doktrini. Türkeş'in yazdığı ileri sürülen ama gerçekte akademisyenlerden kurulu bir heyet tarafından hazırlanan dokuz ışık, CHP'nin altı oku misali MHP'nin manifestosuydu ve esas itibariyle altı oktan çok farklı değildi. 1969'da MHP'nin programına giren dokuz ışık doktrininde şu umdeler mevcuttu: 1 milliyetçilik, 2 ülkücülük, 3 ahlakçılık, 4 ilimcilik, 5 toplumculuk, 6 köycülük, 7 hürriyet ve şahsiyetçilik, 8 gelişmecilik ve halkçılık, 9 endüstricilik ve teknikçilik. 5. ayrımın sonu. Sayfa 88.